SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Divan edebiyatının yanı sıra çeşitli konularda birçok esere ve akademik çalışmaya imza atan ve pek çok ödüle değer görülen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar Profesör Doktor İskender Pala, SBS'in Melbourne stüdyolarında konuğumuz. Merhaba Sayın Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Hem Avustralya'ya hem SBS'e hoş geldiniz demek istiyorum size. İlk defa geldiniz değil mi Avustralya'ya?
Evet, ilk defa geldim ve çok ilginç hatıralarla geri döneceğim inşallah. Çünkü buradaki insanımızın hayata bakış açısı, burada beni ilgilendiren hayat sahneleri gerçekten benim romancılığıma da yazarlığıma da pek çok şey katacak diye inanıyorum.
Aslında ben sizinle daha çok edebiyat konuşmak istiyorum bugün ama
hay.
Göreviniz gereği bu başkan vekilliğini yürüttünüz. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nu da bir nebze olsun, bir kuple olsun bahsedelim. Tam olarak bu kurul ne yapar, görevi nedir? Kısa bir bilgi alalım mı sizden?
Tabii, hay. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde politika kurulları, hükümetin politikalarını belirleyecek kurul, kurum değil, kurul olarak çalışan yapılar. 9 tane ve biz onlardan bir tanesiyiz. Türkiye'nin kültürü ve sanatıyla alakalı bugüne kadar yapılmış olanların üzerine neler yapılabilir? Geçmişten bugüne kadar sorun olmuş meseleler nasıl sorun olmaktan çıkarılabilir? Gelecekte de Türkiye'nin kültür sanat alanında bulunması gereken yer neresidir? Hedefler nelerdir? Mesela Türk müziği bundan 50 yıl sonra nereye gidecektir? Dünya müziğinin gidişatını inceleyip, onların nerede olduğunu tahlil edip, ona göre Türk müziğinin önünün açılması gereken, yasa gerekiyorsa yasalar yaparak, telif hakları için mücadele ederek, bugüne kadar nerede duruyordu ama dünya değişiyor ve dünyanın neresinde Türkçe bir şarkı dinlenebilir. Türkiye'de İngilizce şarkılar bu kadar baskın iken Türkçe şarkıları önce Türkiye'de sonra dünyanın herhangi bir yerinde. Neden bizim insanımız olmasın? Yani listeleri sallayan bir single'ı neden biz yapmayalım? Yani Tarkan yahut da herhangi bir şarkıcı dünya listelerinde neden ilk sırada yer almasın? Hep biz başkalarından ithal mi edeceğiz? Neden ihraç etmeyelim? Gibi problemler üzerinde düşünüyoruz. Bunlarla ilgili raporlar hazırlıyoruz. Politika önerisi hazırlıyoruz. Sonra ben başkan vekili olarak onları Cumhurbaşkanımızla görüşüyorum. O da benden aldıklarını eğer istiyorsa ilgili bakanlığa, ilgili kurumlara böyle bir meselemiz var, bunu şu şekilde uygulayın diyor. İstemiyorsa sümen altı oluyor. Bizim görevimiz orada bitiyor. Yani biz yapılması gerekenleri söylüyoruz. Herhangi bir ücret alarak, herhangi bir teşkilat halinde çalışarak değil. Sadece biz bu ülkenin yetişmiş insanları bu konuda şöyle düşünüyoruz diyebilecek.
Maaşınız yok yani.
Yok.
Tamamen gönüllü olarak
yapıyorsunuz. Tamamen askerlik gibi biz. Bu ülke beni yetiştirmiş, okullarında okumuşum, bir takım eğitimler almışım, bu imkanları bana sağlamış. Şimdi de benden bu konuda nasıl düşünmeliyiz diye bir fikir soruyorsa, bunun karşılığında bir şey beklemeye gerek yok. Biz onu yaparız, yapıyoruz da. Bunun iyi bir tarafı da şu oluyor, herhangi bir maaş bağımız, bordro bağımız olmadığı için sözümüzü çok net ve doğru söylüyoruz, mertçe söylüyoruz. İster yapılsın, ister yapılmasın.
Şimdi hocam siz kurulu anlatırken benim aklımda ister istemez acaba buraya gelip gittikten sonra, eminim dünyanın çeşitli yerlerinde Türklerin yaşadığı ülkelere gittiniz. Şimdi Avustralya bu kadar uzak bir yer, biraz bir ayrıcalığımız olabilir çok uzakta olduğumuz için. Burayla ilgili kafanızda şekillenen fikirler oluştu mu kültür ve edebiyat ya da sanat anlamında?
Doğrusu benim zihnimde iki gündür şu var. Avustralya'da bir kültür elçimiz, kültür müşavirimiz, kültür müsteşarımız maalesef yok. Bir an önce buraya bir kültür müşaviri atandırılmalı bana göre. Türkiye'ye gidince de bu konuda ilgililere belki de ikazda bulunacağım. Peki nasıl olmalı, kim olmalı? Bir defa Dışişleri Bakanlığı'nın bürokrasisine takılarak buraya bir kültür müşaviri atandırılması 3 sene 5 sene bir zaman alabilir. Oysa burada Avustralya'nın bütün geçmişini araştırmış, bu konularda birikim sahibi bir kültür tarihçisinin burada bulunması çok önemli. Mesela diyelim ki marif okullarına bir öğretmen tayin edersiniz. O öğretmenin buradaki işi sen derse girmek, ders anlatmak değil işin. İşin Türkiye ile Avustralya arasındaki ortak birliktelikleri oluşturabilecek sanatsal etkinlikler, sosyolojik etkinlikler, iki toplumun refleksleri, bu refleksler arasında yakınlaşmaların sağlanabilmesi gibi gibi pek çok şeyi düşünüp, çünkü eğer o İki tarafı da biliyorsa, hem Avustralya'yı hem Türkiye'yi iyi biliyorsa ve geçmişlerini de iyi biliyorsa, o zaman yapılacakların da ne olduğunu daha iyi kestirebilir. Öyle bir kadro ile bile olsa buraya bir kültür müşavirinin ya da müsteşarının atandırılması bana göre önemli. Fakat bu elbette ki resmi bir görev değil. Buradaki nefes alıp veren her Türk vatandaşı kendisini böyle bir kültür müşaviri, fahri kültür müşaviri gibi kabul edebilir. Bunun için yapılacak şey de iki ülkenin geçmişleriyle alakalı ve iki ülkenin gelecekleriyle alakalı okumaları çok yapmak. Herhangi bir insan olabilir bu. Burada yaşayan vicdan sahibi birisi, yani ben burada Türkiye ile Avustralya'nın gülümsemesini, karşılıklı gülümsemesini, karşılıklı birbirleriyle el uzatacak, ortaklıklar kurabilmesini sağlayacak bir şeyler yapmak istiyorum dediğinde yapacağı tek şey veyahut da ilk şey okumak. Her iki ülkenin tarihiyle ilgili, birliktelikleriyle ilgili, benzeşen tarihi hadiselerin neler olduğunu, benzeşen reflekslerinin neler olduğunu, olaylar karşısındaki verdikleri tepkilerin birbirine ne kadar benzediği, ne kadar aykırı düştüğü gibi alanlarda çok okuyacak, araştırma yapacak ve bunları hayata geçirmeye başlayacak. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Buradaki insanımız çok iyi niyetli. Buradaki Türklerin her birini ben bir defa mutlu gördüm. Bu çok değerli bir şey. Bunun kıymetini bilin.
Biliyoruz.
Çünkü insanın dünyada gülümseyerek yaşaması üretimine de katkı sağlayan bir şeydir. Eğer kendinizle barışık bir hayat yaşıyorsanız, ürettiğiniz işten başkaları da yarar görür. Yok, kendinizle kavgalıysanız, içinizle kavgalıysanız, işinizle, eşinizle, toplumunuzla kavgalıysanız, ürettiğiniz hiçbir şey başkalarına yararlı olamaz. Mümkün değildir. Yani gülümseyerek ürettiğiniz, içinizden de bak bunu şöyle güzel yapayım dediğiniz bir iş başkalarına da mutlaka dokunacaktır. Ben bunu şöyle diyorum, kalbinizi başkalarına açık tutarsanız açık kalpler bulursunuz. Siz kalbinizi açmadan hiç kimsenin sizden bir şey yararlanabilecek bir küçücük nüve alabilmesi mümkün değil. Önce sizde başlayacak her şey. Mevlana der ki, iyiliğin de kötülüğün de tohumu sendedir. Bir çörek otu kadar bile olsa iyilik ve kötülük içindedir. Bunları çoğaltmak da sana düşmüş bir şeydir. Biz iyiliği çoğaltalım, gülümsemeyi çoğaltalım, yardımlaşmayı çoğaltalım, arkadaşlığı çoğaltalım. Kaşlarımızı çatarak bakmayalım, somurtarak gezmeyelim. Burası bu bakımdan, Avustralya gerçekten tam bunun mekanı, öyle diyebilirim. Onun için buradaki insanları çok mutlu gördüm, bu mutlulukları devam etsin. Ama onun yanında çok okumak önemli, çok okusunlar.
Hocam şimdi edebiyat fakültesini bitirmişsiniz ve edebiyatçı kimliğinizle aslında Türkiye'de çok daha öne çıkıyorsunuz bu kurul başkan vekilliğinden ziyade. Divan edebiyatı dalında 1983'te doktor, 93'te doçent, 98'de profesör ünvanı alıyorsunuz ve size divan şiirini sevdiren adam deniliyor. Nedir sizi divan şiirine çeken, bu şiirlere ilgi duymanızın sebebi?
Dünya şöyle bir dünya. Materyalizm insanlara kim olduğunu sorgulamayı öneriyor artık. Kim olduğumuzu bilebilmek için bakmamız gereken parametreler var. Müzik bunlardan bir tanesi. Hangi müziği dinliyorsanız, ait olduğunuz toplumun hangi medeniyete aitseniz, hangi tarihten geliyorsanız gibi sorular var. Bunlardan bir tanesi de edebiyat. Yani sizin entelektüel birikiminizi oluşturan edebiyat eserleri, geçmişten bugüne kadar getirilenler nelerdir? Sizi siz yapan ögeler nelerdir? Ben bu soruyu daha lisedeyken kendime sordum ve karşıma divan edebiyatı çıktı. Divan edebiyatı deyince herkes failatün
evet,
falan zanneder.
Evet, hemen aklımıza geliyor edebiyat derslerimizden.
Oysa divan edebiyatı 600 sene boyunca bizim atalarımızın sosyolojisi, hukuk sistemi, estetik anlayışı, dili, dini, geleneği, töresi ve sosyal hayatının tamamını harmanlamış bir edebiyat. 600 sene boyunca yaşamış edebiyatçılar hiç durmadan kendilerini anlatmışlar, kendi toplumlarını anlatmışlar, kendilerine ait şehirleri anlatmışlar vesaire. Yani biz kendi köklerimizden kopmuş olarak yaşarsak farklılaşırız ve yabancılaşırız. Bu bakımdan kültür çok önemli bir şeydir. Kültür bize neden lazımdır? Kendimiz olabilmek için lazımdır. Kendimiz olabilmenin yolu kültüre ait olan tarihi, musikiyi, edebiyatı, geleneği, mimariyi vesaireyi bilmektir. Şimdi biz divan şiiri dediğimiz zaman bütün bu kadar zenginliği içerisinde barındırıyor ve divan şiirini anlamak için sadece 300 kelime farklı Türkçe'de bulunan, şu anda bulunan kelimelere 300 kelime ilave etseniz Fuzuli'yi anlayabilirsiniz. Şeyh Galip'i anlayabilirsiniz. Nedim'i anlayabilirsiniz. Biz bu 300 kelimenin dünyasını kendimizden uzak tuttuğumuz için maalesef divan şiiriyle aramızda büyük bir bağ bulunmuyor. Bugün iyi bir şair olmak isteyen herkes önce 13. yüzyıldan, 15. yüzyıldan, 18. yüzyıldan bir şairi iyi anlamak durumunda. İyi şair olmak istiyorsa. Tıpkı 13. yüzyıldan, 15. yüzyıldan, 18. yüzyıldan İngiltere'den bir şairi, Mısır'dan bir şairi anlamak zorunda olduğu kadar. Yani biz kendi edebiyatımızı oluştururken atalarımızın biriktire geldiği kütüphaneler dolusu eseri bir tarafa bırakıp sonra edebiyat yapmaya kalkarsak hafızamızı kaybetmiş de 500 senelik birikimi bir kenara atıp sıfırdan başlamış gibi hissedebiliriz. Şöyle düşünün İlgün. Size bir mektup gelse bir gün. Üzerinde Japonca adresiniz yazsa. İçini açsanız bir mektubun zarfını açmak kadar heyecanlı bir şey yoktur dünyada. Acaba ne çıkacak içinden? Ne tür haberler çıkacak? Üstelik de Japonya'dan gelmiş bir mektup. Japonca yazılı. Ama sizin adınıza geldiğini postacı söylüyor. Bu size diyor. Şimdi siz o mektubu açıp içindeki bu Japoncaymış deyip bir kenara bırakır mısınız?
Hayır, bir şekilde onu okumaya çalışacağım.
Çok iyi. Bir şekilde bir Japon bulursunuz, Japon elçiliğine gidersiniz. Çünkü merak edersiniz. Acaba Japonya'da büyük loteri bana mı çıktı? Acaba Japonya'dan birisi bana bir davet mi yapıyor? Yoksa Japonya'da bir şey mi oldu? Bana yazmışlar bunu diye. Japonya'dan gelen bir mektubu merak edip Japon konsolosluğuna giden bizler, atalarımızdan bize yazılmış binlerce mektubu kütüphanelerin raflarına, zarflara koyup dizmişiz ve acaba bize ne yazdı diye merak edip onları okumuyoruz. Ve mazeretimiz de şu, benim anlayacağım dilde değil ki. Japonca da bizim anlayacağımız dil değil ama onu merak ediyoruz. Divan edebiyatına böyle başladım. Dedim ki 18. göbekten büyük dedem şu kitabı yazmış benim için. için de bana muhtemelen bir şeyler söylüyor. Bakalım ne söylüyor, şu anlamaya çalışayım dedim ve anladım. Ben anladıkça o kadar güzel bir dünya ile karşılaştım ki sonra bunları başkalarına da anlatayım istedim. Başkaları sordukça anlattım. Divan edebiyatıyla alay edildiği zamanlarda ben tıp fakültesini okumayıp, mühendislik okumayıp üniversiteye edebiyat bölümüne bu yüzden girdim. Ve sırf divan edebiyatı aşkıyla bu şiirlerin ne olduklarını anladım. Anlayınca herkesin anlaması gerektiğine karar verdim. O zaman divan edebiyatı ile ilgili makaleler yazmaya başladım, fıkralar yazmaya başladım, hikayeler yazmaya başladım. En sonunda da bir roman yazdım, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk diye.
Onu soracağım ben de size. Burada da yine divan şiirinin dünyasını anlatıyorsunuz. Yani divan şiirine olan tutkunuz romanlarınıza da yansıyor diyebilir miyiz?
Hiç
romanlar
şüphesiz.
Da aslında divan şiiri için mi yazılıyor?
Hepsi öyle değil ama ben divan şiirinin misyoneriyim. Hayatım Fuzuli ile arada sırada konuşmakla geçiyor. Nedim'le karşılaşmakla geçiyor. Bazen Baki'yi rüyamda görüyorum falan. Ama bunun ötesinde bize ait olan 600 yıllık bir birikim var. Ve biz bugün o birikimin içerisinden kendimize rol modeller seçmiyoruz. Örnek alacağımız insanları kendi kültürümüzden maalesef seçmiyoruz. Çok basit şöyle söyleyeyim. Mesela Türkiye'deki bir çocuk, bir genç yetişirken ben ileride gevher nesibi olacağım demiyor bir kızımız. Merkürü olacağım diyor. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Ben ileride piri reis olacağım demiyor bir delikanlımız. Ben ileride Wright kardeşler olacağım diyor.
Evet.
Hiç kimse bana Evliya Çelebi olacağım demiyor. Hezarfen Ahmet Çelebi olayım, uçak yapayım, kanatlar takayım, uçayım demiyor. Wright kardeşleri örnek gösteriyor. Rol modellerimizi kendimizden seçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim tarihimizde o kadar zengin bir birikim var ki o birikimi tanımadığımız için biz başkalarını taklit yahut da başkalarıyla kendimizi örtüştük. Bu da bize kompleks getiriyor ve şöyle diyoruz. Ya bizden adam olmaz. Halbuki ben dünyanın pek çok ülkesini gezdim. Türkiye'deki gençler kadar, Avustralya'daki Türk gençleri kadar ne yaptığını bilen, geleceğe emin adımlarla yürüyen pek az genç bulabilirsiniz. Uyuşturucunun, narkotiğin her tarafı kuşattığı bir dünyada Türk gençlerinin neler yapabileceklerini, bir genç kızın neler başarabileceğini, bir delikanlının nerelere kadar yükselebileceğini sadece kendilerine güvenmekle orantılı olarak düşünüyorum. Ve kendinize güvenin. Çünkü sizin içinizde öyle bir cevher var ki o cevheri işletirseniz başka hiç kimsenin sahip olamayacağı imkanlara sahip olursunuz, olacaksınız. Bizim insanımızda bu potansiyel var.
Ama kendi değerimizi ya da kendi kültürümüzün değerini mi bilmiyoruz hocam?
Onun üzerine inşa etmemiz lazım. Söylemek istediğim bu.
Evet, evet. Peki divan edebiyatından sonra roman neden diye sorsam, roman yazmak sizin için ne ifade ediyor diye sorsam, romanlarınızı da bu arada sayalım mı hocam?
Yok, tamam, ben gençler sonra bilir zaten.
Peki, oldu. Romanları.
Şimdi şöyle, öyle bir çağda yaşıyoruz ki insanlar öğrenmek için para harcamıyorlar. Öğrenmek için emek harcamıyorlar. Öğrenmek için zaman harcamıyorlar. Ama eğlenmek için para harcıyorlar. Eğlenmek için zaman harcıyorlar. Eğlenmek için enerji harcıyorlar. Öğrenmek için yapmadıklarımızı eğlenmek için yapıyoruz. Roman bir eğlence aracı. Ama eğlencelerin içerisindeki en asillerinden biri. Ben romanlarımı insanlara bilgiyi eğlendirici biçimde verebilmek için yazıyorum. Lay lay lom eğlensinler diye bir roman yazmıyorum. Onun için her romanımın bir konusu, o konu içerisindeki anlatmak istediği bir fikir. Yani benim romanımı okuyan birisi şöyle der. Bu kadar macera oldu, bu kadar aşk yaşandı, şu şunu götürdü, bu böyle oldu, bu cinayet işledi. Bütün bunların sonunda romanın son sayfasını kapattığında demek ki bu mesele böyleymiş diyor. Demesi için yazıyorum. Benim romanlarım belirli bir konuya hasrolmuştur. O konuyu gençlere daha iyi nasıl anlatabilirim diye soruyorum. Makale yazarak anlatamıyorum. Çünkü makaleleri 40 kişi okuyor. bilimsel yazı yazarak da anlatamıyorum. Hayır. Ama roman yazarak. Roman çünkü ben oraya kurgu koyuyorum, entrika koyuyorum, aşk koyuyorum, heyecan koyuyorum. İnsanlar nefes nefese bir romanın sonuna doğru ilerlerken aslında farkında olmadan bir şeyi öğreniyorlar. Mesela en son romanımda ben Filistin sorununu anlattım. Filistin'de ne olup bitiyor? Orada bu kadar soykırım, bu kadar katliam neden var? Evangelizm ne? Dünyada Trump'ın bu durduğu yer. Bunların ismini anarak Trump adı romanımda tabii ki geçmiyor. Filistin adı elbette ki geçmiyor. Ama ben 17. yüzyıldan bir hikaye anlatıyorum. Okuyucum 17. yüzyıldaki o hikayeyi okurken, ha bugün de böyle oluyor bak. Filistin bu durumda, Suriye bu durumda diye kendiliğinden göndermeleri, iz düşümlerini oraya veriyor. Mesela ben Yunus Emre'yi anlatmak istiyorum. Mesela Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatmak istiyorum. Mesela Yavuz Sultan Selim veyahut da Şah İsmail'i anlatmak istiyorum.
Anlatmışsınız zaten sanırım. Evet. Yanılmıyorsam değil mi? Var onlarla ilgili evet. Kitaplarınız.
Bunları ben direkt olarak biyografi yazsam kimse okumaz. Çünkü tarih bilgisi şudur. Yıl bilmem kaç şu oldu. Yıl bilmem kaç falanca zafer. Yıl bilmem kaç falanca tahta geçti. Ama tarihin içerisinde bir duygu yok. Tarih anlatımlarında. Ben o duyguyu anlatıyorum. Yani
hem öğreniyor o zaman okuyucu sizin romanlarınızı okurken değil mi? Hem evet, bilgiyi alıyoruz evet. Hem de okumanın o edebi dilin tadına varıyoruz.
Eğleniyor ama eğlenirken öğreniyor. Mesela diyelim Kosova Meydan Muharebesi Osmanlı tarihlerinde şöyle geçer. Edirne'den ordu Ilgar ile yola çıktı. 3 gün yol gittikten sonra Kosova sahrasında azim cenk oldu. Yani büyük savaş oldu. Sonra Sırp İşte hançerini çıkardı, Murat Hüdayavendigar'ı şehit etti. Bu kadar. Halbuki bakın şimdi, Edirne'den yola çıkan bir ordu. İçinde kimler var? Nişanlısını bırakmış bir asker düşünün. Yeni doğmuş bebeğini Edirne'de bırakmış bir yeniçeri değil de sipahi düşünün. Falanca yerde hayalleri olan birisi düşünün. Falanca yerde suç işlemiş de askere kaçak olarak girmiş birisini düşünün. Bunlar nerelerde konakladı? Konakladıkları zaman o kış gününde hangi ateşi yaktılar? O ateşin başında kim bağlama çaldı? O bağlamanın türküsüne kaç kişi ağladı? Sonra bir sonraki konakta neler oldu? Hasretlikleri nelerdi? Hayalleri nelerdi bu insanların? Evet, Kosova Meydan Muharebesi oldu. Ama tarihler onu yarım sayfa anlatıyor.
Evet, tarih bilgisi olarak
biliyoruz. Ama işte ben o yarım sayfayı 360 sayfalık bir romana
roman haline getiriyorsunuz.
Getiriyorum. Böylece o tarihin içerisindeki duyguyu verdiğiniz zaman insanlar eğleniyor. Entrikalar, aşklar, hasretlikler vesaire ama sonunda da bir şey öğreniyor yani. Yavuz Sultan Selim buymuş diyorsunuz. Barbaros Hayrettin Paşa. Ha. O zaman örnek almaya başlıyorsun. Ya ben ileride Barbaros Hayrettin Paşa olayım. Demeye başlıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum?
Evet, evet. Siz bir röportajınızda ben şiirin işçisiyim, şair değilim diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz tam olarak burada? Kendi şiirleriniz yok mu hocam?
Var idi. Ama Fuzuli'yi, Nedim'i, Şeyh Galip'i tanıdıktan sonra yok dedim. Artık sen bu işi bırak, şiir yazamazsın sen. O kadar güzel şiirlerin dünyasına. Şiirin hakikaten işçiliğini yapıyorum.
İstesem, çok mütevazisiniz hocam estağfurullah. Bence.
İstesem şiir yazarım. İstesem vezinli, kafiyeli, işte aruz vezniyle mesela 18. yüzyılda söylenmiş gibi bir şiir yazabilirim. Yahut da bugünün şiirini yazabilirim. Ama hayır, onlar yaşamışken bende A. şiir yeteneği olması lazım. B. şiir bilgisi olması lazım. C. şiirin bütün dünyasına sahip olmam lazım. Bu üçüne sahip olmadan benim şair olarak bir evet bu mısralar bana ait diye yayınım. Şundan mutluyum. Fuzuli'yi, Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, işte Baki'yi, Şeyh Galibi, Alişir Nevai'yi vesaire, Pir Sultan'ı vesaire. Bunların dünyasını o kadar biliyorum ki ben onların şiirlerini okurken onlarla sohbet edebiliyorum. Onlarla konuşuyorum arada sırada. Diyorum ki ya üstad hakikaten yani. Ben mesela Fuzuli'ye Hazreti Fuzuli diyorum. Öldüğüm zaman da ben ahirete inanan bir insanım. Öldüğüm zaman da inşallah cennette olur. Onun bana böyle kucağını açmış olarak gel bakalım evlat ne güzel işler yaptın sen diyerek beni kucaklayacağını düşünüyorum.
Ne güzel bir hayal. Peki hocam Yakında yayınlamayı düşündüğünüz yeni bir eser ya da eserleriniz var mı?
Ben her sene bir kitap yazıyorum. Kitaplarımı şöyle yazıyorum. Çok büyük bir disiplinle, ben eski askerim. Dolayısıyla her sene bir kitabı, yani insan her sene bir kitap yazılır mı diyebilirsiniz aklınızdan. Her sene bir kitap yazıyorum cümlesini şöyle değiştireyim o zaman. Ben 2500 saatte bir kitap yazıyorum. Her gün saat 9, akşam 19 arası günde 10 saat çalışıyorum. Seyahate çıkmam, randevu vermem, misafirliğe gitmem, misafir kabul etmem. 250 gün, senenin 250 günü ben ofisime gider, kendime ait bir ofisim var. Orada oturur, okurum, okurum, okurum, yazarım, yazarım, yazarım. Sonra yazar, yazar, yazar, sonra okur, okur, okurum. İlk 4 ayda yazacak olduğum romanla ilgili, diyelim ki su hakkında roman yazacaksam, 4 ay boyunca su hakkında her şeyi okurum. Su tarihi, suyun kimyası, su savaşları, suyun geleceği, su hakkında ne yazılmışsa okurum. Bütün onları okurken bilgisayarıma da not alırım. Karşılaştığım bilgileri, evet bak bu bilgiyi şöyle kullanayım, ileride şöyle bir karakterim olsun, bu karakterim bunları savunsun gibi hiç durmadan bilgisayarıma not alırım. Yani romanımın omurgası bilgisayarıma 4 ayda, 4 aylık okumalarımda. Nisan ayında okumalarımı bitiririm. Mayıs'ta, Haziran'da ben romanımı yazarım. 2 ay. Daha artık sadece daktilo işçisiyim. Çünkü yazmaya başlamadan önce romanın başıyla sonu arasındaki her şey zihnimin içindedir. Yani böyle romana başlayayım ileride ne olur diye yola girmem. Sonuna kadar bütün kurguyu tamamlarım. Hangi bilgiyi nerede vereceğimi, hangi entrika, hangi aşk duygusu, hangi bölümde olacak bunları planlarım. Ondan sonra yazmaya başlarım. 350 sayfa, 400 sayfa, 500 sayfa yazarım. Sonra bir ay dinlendiririm onu. Biriken işlerimi yaparım. Bir ay sonra ben tekrar okumaya başlarım yazdıklarımı. En az 6 defa okurum ilgilenim. Dil yönünden okurum, üslup yönünden okurum. Ata ata. 600 sayfa yazdıysam onu 300 sayfaya indiresiye kadar atarım. Atmaktan hiç çekinmem. Ben bir şeyin mükemmelliğini şunu da ilave edeyim, şunu da ilave edeyim, şunu da ilave edeyim diye düşünmüyorum. Mükemmellik bana göre şunu da eksilteyim, şunu da atayım, şunu da yontayım, kabalıklarından şunu da arındırayım diye diye mükemmel hale geldiğinde 4 ayda onu okurum. Etti mi 10 ay? 11. ayda romanımı 10 kopya bastırırım fotokopi usulüyle. 10 kişiye veririm. Bir ev hanımı, bir su profesörü, bir bankacı, bir işte öğrenci, muhtemel okuyucum bunlar benim. Ondan sonra hepsine birer de kırmızı kalem hediye ederim. Çizin derim.
Yani geri bildirim almak için, evet. Feedback için.
Evet. Çıkmadan, yani yayınlanmadan önce hatalarımı gidereyim diye. Bazen su profesörü der ki hocam burada uçmuşsun, böyle değil bu mesele, işin aslı budur der. Neyse ben onları da düzeltirim. 11. ayda, 12. ayda romanımı yayın evine
teslim ederim.
Ben bir sonraki romana başlarım, ne anlatacağım diye. Onun için benim romanlarımı Türkiye'de 100 bin, 200 bin, 300 bin kişi hahişle bekler. Ne zaman roman çıkıyor?
Yani bildiğimiz bayağı ciddi bir Ar-Ge çalışması var öncesinde, değil mi?
Çok iyi bir romancı değilim ama çok çalışan bir adamım.
Bayağı bir Ar-Ge var hocam. Evet. Peki söyleşiyi sonlandırmadan süremiz dolduğu için bir edebiyatçı olarak siz kimleri okuyorsunuz? Eski ve yeni kimleri takip ediyorsunuz? Merak ediyorum.
Benim olmazsa olmazlarım var. Mesela Rus klasiklerini, Yunan klasiklerini ve Batı klasiklerini mutlaka zaman zaman döne döne okurum. Yeni Türkiye'de çıkan Türk edebiyatının yeni eserlerini mutlaka okurum. Doğudan şairleri ve romancıları, yazarları, Batı'dan bugün çağdaş şairleri, yazarları mutlaka okurum. Okumalarım benim için dinlenme vaktidir. Her gün okurum. Yani o 10 saatlik sabah 9 akşam 19 arasında okuduğum bir bölüm vardır. Dergileri takip ederim. Ben kişi olarak isim isim saymak istemiyorum ama olmazsa olmazlarım mesela Tanpınar, Peyami Safa, Refik Halit Karay, Türk edebiyatından. Bunlar benim için önemlidir. Dostoyevski, ne bileyim Schiller, Shakespeare, onların da zaman zaman eserlerine bakarım. Bugünkü çağdaş edebiyatı da okuyorum yani. Dan Brown da okuyorum. Yani herhangi bir şekilde ben
Türkiye'den? modern edebiyat deyince
mutlaka, şimdiki. Mutlaka hepsiyle. Yani Orhan Pamuk'tan, Ahmet Ümit'ten, Ayşe Kulin'den. Zaten onların arkadaşım olduğu için çoğu kitapları imzalı birbirimize göndeririz biz. Onları da okurum Selimileriyle, Allah rahmet eylesin. Yani dostluğumuz Ahmet Ümit'le, Selimleriyle, Ayşe Kulin'le, Sürer, Orhan Pamuk'la. Dolayısıyla biz birbirimizden haberdarız. Hatta şöyledir Türkiye'de. Mesela Ahmet Ümit kitap çıkaracağı zaman beni arar. Ben kitap çıkaracağım zaman onu ararım. Ayşe Kulin'le yayın evim der ki işte Orhan Pamuk falanca mevsimde kitap çıkaracak. Biz birbirimize de hem imkan tanırız hem de alanlarımıza
evet,
girmeyiz.
Evet, paslaşıyorsunuz ya. Hocam çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız.
Ben
buraya
teşekkür
kadar
ederim.
Geldiniz. Sizi burada ağırlamak bizim için çok büyük bir onur. Türk toplumuna bu mikrofonlardan sesleniyorsunuz şu anda. Ne söylemek istersiniz onlara?
Aslında okumanın önemini anlatmak isterdim. Yani insan 300 kelimeyle yaşayan bir insanın dar ve sığ dünyasından 3000 kelimeyle yaşayan bir insanın zengin dünyasına açılmaları gerektiğini. Zihninizde 300 kelime varsa hayatı 300 kelime kadar anlayabilir. 300 kelime kadar zevk alabilir. 300 kelime kadar heyecan duyabilirsiniz. Ama 3000 kelimeniz varsa 300 kelimelik adama göre 10 kat daha hayattan zevk alırsınız. Hayatı anlarsınız. 10 kat daha fazla acı da çekersiniz. O da hayatın gerçeği. Çünkü vicdanınız ona göre oluşur. Duyarlılıklarınız ona göre oluşur. Türkçe'de 30 bin kelimeyi 3 defa katlayın. Yani 90 bin kelime var. Bugünün insanı 300 kelimeyle yaşıyor. 3 bin kelimeyle yaşamak, 30 bin kelimeyle yaşamak, hatta 3 kere 30 bin kelimeyle yaşamak mümkün. Bunun farkına varsınlar.
Hatta şimdi bu yüzyılda okumak sorun değil gibi geliyor bana. Yolculuklarımızda bile dinleyebiliriz değil mi sesli
Tabii,
kitaplar?
Tabii sesli kitaplar var.
Yani hani okuyamıyorum, zamanım yok, vaktim yok. Artık bir excuse değil yani bir sebep
boş,
değil.
Boş zamanda ne yaparsın? Kitap okurum. Hayır, boş zamanda okunmaz kitap. Kitap okumak vazifedir. Hayatı kucaklayacaksak, hayatı kavramak istiyorsak, entelektüel birikimle düşünmek istiyorsak, yani Avustralya'da kendimizi yabancı hissetmek istemiyorsak, bir Avustralyalı ile karşı karşıya geldiğimizde göğsümüz ileride, başımız dik, benim fikrim de budur diye bunu aynı güçle söyleyebilmek için zihnimizde bilgi lazım. Zihnimize bilgi girmesi için kelimelerimizin çoğalması lazım. Kelimelerimizin çoğalması için de bizim kitapla dostluğumuzu sürdürmemiz lazım.
Evet, çok önemli. Haklısınız. Çok teşekkür ediyorum.
Ben
tekrar
teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun.
Herkese selamlar. Görüşürüz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.